Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı, yazarı Philippa Gregory. Yaz 1556. 49. ayrım. Uzun sıcak bir yazdı. Kalais'teki ilk yazım. Güneş ışığını, güneşe tapmaya hazır bir putsever gibi karşıladım. Ve Daniel, bana uzayın enginliğinde, güneşin dünyanın etrafında değil de, dünyanın güneşin etrafında döndüğüne dair yeni teoriye katıldığını söylediğinde, kendimi sıcağa açarken bu bana da çok mantıklı geldi. Meydanlarda avare avare dolaştım. Limanın dalgalarına vuran, göz kamaştırıcı güneş ışığını görmek için balık iskelesinde gezdim. Buraya Le Bassin du Paradis adını vermişlerdi ve parlak güneş ışığında burası sahiden bir cennet gibiydi. Her fırsat bulduğumda şehirden uzaklaşmak için bir bahane uyduruyor ve kendimi şehrin insanlarının gidip gelişini, taşradan gelenleri izleyen lakayt nöbetçilerin bulunduğu şehir kapılarından dışarı atıyordum. Sıcacık toprakta yetişen sebzeleri koklayabilmek için şehrin surlarının ötesindeki minik sebze tarlalarına yürüyor, dalgaların kıyıda kırılışını izlemek üzere daha ileriye, sahile, kendi uzun gölgelerini gözleyen balıkçıların olduğu bataklıklara, yemyeşil otlaklardaki karanlık ağaçlıkları görebileceğim taşraya yürümeye can atıyordum. Bana uzun bir yaz gibi gelmişti ve nefesimi kesecek kadar can sıkıcıydı. Daniel ve ben aynı çatı altındaysak da genç kızla talibi gibi yaşamak zorundaydık. Bizi neredeyse hiç yalnız bırakmıyorlardı. Onun dokunuşlarını, öpücüklerini, Fransa'ya yaptığımız deniz yolculuğunda bana verdiği zevki özlüyordum. Ama yanıma gelmeye bile zor cesaret ediyordu. Daima geride durması gerektiğini, asla elimi ya da dudaklarımı öpmekten öte bir şey yapmaması gerektiğini biliyordu. Kokum bile basamaklarda ya da dar odalarda yanından geçerken onu titretmeye yetiyordu. Bana tabak ya da bardak uzatırken eli elime değdiğinde onun dokunuşları için yanıp tutuşuyordum. İkimiz de arzularımızı kız kardeşlerinin meraklı bakışlarına asla sergilemiyorduk ama tamamıyla de saklayamıyorduk. Bense kızların gözlerinin birimizden diğerine gidip gelmesinden nefret ediyordum. Pantolonumdan çıkmış ilk hafta elbiseye bürünmüştüm ve hemen ardından genç bir hanımefendinin nasıl davranması konusunda hiç bitmeyen bir söylev dinleri olmuştum. Görünüşe bakılırsa babamla Daniel'ın annesi aralarında kadının bana genç bir kadının sahip olması beklenen yetenekleri öğretmesi konusunda sözsüz bir anlaşma yapmıştım. Annemin bana öğrettiği ev işleriyle ilgili her türlü yeteneğimi İspanya'dan kaçtığımızda geride bırakmıştım galiba. Ve o günden bu yana kimse bana ne çay demlemeyi, ne ekmek yapmayı, ne tereyağı çırpmayı, ne de peynirden süt suyu sıkmayı öğretmişti. Kimse bana çamaşır çekmecesine banotu ve lavanta koymayı, masa hazırlamayı, sütün üzerinden kaymak almayı göstermemişti. Babam ve ben yeterince iyi anlaşarak patron ve çırağı gibi yaşamıştık. Sarayda Bill Somers'tan kılıç dövüşü, cambazlık ve espri yapmayı, Robert Dudley'den politik tedbir ve şehvet, John Dee'den matematik, Prenses Elizabeth'ten ispiyonu öğrenmiştim. Belli ki genç bir doktorun evinde işe yarayacak hiçbir hünerim yoktu. Ne genç bir kadına ne de genç bir eşe benziyordum ve Daniel'ın annesi beni adam etme görevini kendine iş edinmişti. Karşısında suratsız ve isteksiz bir öğrenci buldu. Ev işlerinde hiç de yetenekli değildim. Pirinç tavayı kumla ovup nasıl parlatacağımı öğrenmek istemiyordum. Ön basamakları fırçalamakta, patatesleri soyup tatsız hale getirmeyi, kabuklarını da şehrin surları dışında beslediğimiz horozlara yedirmeyi istemiyordum. Bunların hiçbirini öğrenmek istemiyor, neden öğrenmek zorunda olduğumu da anlamıyordum. Karım olarak bunları nasıl yapacağını bilmen gerek, dedi Daniel, oldukça mantıklı. İşten eve dönüş yolu üzerinde, Büyük Staple Hall'un önündeki pazar yerinde onu karşılamak üzere sessizce kendimi dışarı atmıştım. Böylece onunla eve girmeden ve her ikimiz de annesinin kurallarına mahkum olmadan evvel konuşabilecektim. Neden bilmem gerekiyor ki? Sen bunların hiçbirini yapmıyorsun. Çünkü ben bütün gün işteyim ve sen çocuklara bakıp onların yemeğini pişirmek durumundasın. Ben bir baskı atölyem olur diye düşünmüştüm, babamınki gibi. Peki evi kim temizleyip yemeği kim yapacak? bir hizmetçimiz olamaz mı? Kahkahası boğazına dolandı. Belki daha sonra ama şimdilik bir hizmetçinin maaşını karşılayamam biliyorsun Hena. Ben varlıklı bir adam değilim. Kendi muayenehanemi açtığımda sadece benim kazancımla geçiniyor olacağız. Peki o zaman kendimize ait bir evimiz olacak mı? Cevabıyla birlikte kaçıracağımdan korkar gibi elimi iyice koluna sıkıştırdı. Hayır, dedi uzatmadan. Daha büyük bir ev buluruz, belki Ceneviz'de. Annemle kardeşlerime evim her zaman açık olacak, babana da. Tabii ki sen de bunu istersin, değil mi? Bir şey söylemedim. Dürüst olmak gerekirse babam ve Daniel'la birlikte aynı evde yaşamayı isterdim. Katlanmakta güçlük çektiğim Daniel'ın annesi ve kız kardeşleriydi. Tabii bunu, yani babamla yaşayabileceğimi ama annesiyle yapamayacağımı ona söyleyemezdim. Ben birlikte yalnız olacağız sanmıştım, dedim yalandan. Annemle kardeşlerime de bakmak zorundayım, dedi. Bu kutsal bir emanet, bunu biliyorsun. Başımı salladım. Evet, bunu biliyordum. Sana terbiyesizlik mi ediyorlar? Başımı hayır der gibi salladım. Bana davranışlarından yakınamazdım. Her gece kızların odasında katlanan yatakta uyuyor, her gece uykuya dalarken yanımdaki büyük yatakta fısıldanmalarını duyuyor ve benim hakkımda konuştuklarını düşünüyordum. Sabahları giyinirlerken onları görmemem için yataklarının perdelerini çekiyorlardı. Küçük aynanın önünde birbirlerinin saçlarını fırçalayıp örüyor, sonra yan yan kepimin ancak yarısını örtebildiği saçlarıma bakıyorlardı. Elbiselerimin, çamaşırlarımın hepsi yeniydi ve sessiz bir kıskançlığın odak noktasıydı. Ve ara sıra gizlice ödünç alınıyordu. Kısacası kinci ve kabaydılar. El birliğiyle beni deli etmeye çalışıyorlardı. Çoğu gece sırf öfkemi alamadığımdan yüzümü samandan döşeğime gömüp sessiz sessiz ağlıyordum. Daniel'ın annesi bana kendi aleyhinde oğluna gidebilecek hiçbir laf etmiyordu. Sinsice, neredeyse sessizce bana Daniel'a uygun olmadığımı, hiçbir ev işini beceremediğimi, görünüşümün tuhaf olduğunu, dini konularda bilgisiz olduğumu, görevini yerine getirmeyen bir kız çocuğu ve muhtemelen itaatkar olmayan bir eş olduğumu hissettiriyordu. Bir kerecik doğruyu söylese, benden hoşlanmadığını dile getirecekti ama bence kadın hiçbir şey hakkında doğruları söyleme taraftarı değildi. O zaman birlikte mutlu mutlu yaşayabiliriz demektir, dedi Daniel. Sonunda güvendeyiz, sonunda birlikteyiz. Mutlusun değil mi aşkım? Durakladım. Kardeşlerinle iyi anlaşamıyorum ve annen beni onaylamıyor, dedim alçak sesle. Başıyla bana katıldığını belirtti. Ona bilmediği bir şey söylememiştim. Yola gelecekler, dedi sıcacık bir sesle. Yola gelecekler. Birlikte olmak zorundayız. Kendi güvenliğimiz ve hayatta kalabilmemiz için birlikte olmak zorundayız. Ve hepimiz kurallarımızı azıcık değiştirerek mutlu olabilmeyi öğreneceğiz. İçimdeki şüpheleri, pek çok şüpheyi saklayarak peki der gibi başımı salladım. Umarım, dedim ve gülümsediğini gördüm. Haziran sonunda evlendik. Elbiselerim dikilir dikilmez ve saçlarım Daniel'ın annesinin dediği üzere makul bir uzunluğa geldiğinde. L'Église de Notre-Dame'da, Calais'in büyük kilisesinde dev gibi sütunların Fransız katedrallerini andırdığı ama tepede tam bir İngiliz usulüyle yükselen bir kilise kulesi bulunan katedraldi. Peşinden dua okunan bir Hristiyan düğünü yapıldı. Her birimiz kilise ayinlerinde oldukça titizdik. Ardından London sokaktaki evimizin mahremiyetinde Daniel'ın kardeşleri tepemizde bir şal tuttu ve babam kendi hatırlayabildiği kadarıyla evliliğin 7 kutsal kanununu tekrarladı. Ve Daniel'ın annesi hızla vurması için oğlunun ayaklarının dibine sarılı bir bardak koydu. Ardından kepenkleri açtık ve komşularımıza hediyeli, danslı bir ziyafet verdik. Evli bir çift olarak nerede uyuyacağımız konusundaki can sıkıcı soru, babamın arka bahçede samandan bir dam eklenerek oluşturulan minik odaya, baskı makinesi boyunca yerleştirilen bir sedire geçmesiyle çözüldü. Daniel ve ben en üst katta babamın odasında uyuyorduk. Bir tarafımızda uykusuz anası, diğer tarafımızda meraklı, uyanık ve bütün gece kulakları bizde olan kardeşleriyle aramızda incecik bir alçı vardı. Nikah gecesi çok uzun zamandır geciken bir deneyimin özlemiyle ahlaksız sevgililer gibi birbirimizin üzerine atladık. Bizi şakalar, kahkahalar ve yalancıktan utanmalarla yatağa yolladılar. Onlar gider gitmez Daniel kapıyı sürgüleyip kepenkleri kapattı ve beni yatağa çekti. Kendi başımıza kalmaya can atarak örtüleri başımızın tepesine kadar çektik ve battaniyelerin hısıltılarımızı da örteceğini umarak sıcak karanlıkta öpüştük, koklaştık. Ama dokunuşu beni kendimden geçirdi ve ağzımdan nefes nefese bir inilti fırladı. Anında durup elimi ağzıma yapıştırdım. "Önemli değil," dedi, parmaklarımı yeniden öpmek için dudaklarımdan çekerken. "Önemli," dedim doğruyu söyleyerek. "Öp beni hadi," diye yalvardı. "Peki, çok yavaş o zaman." Onu öptüm ve dudaklarının dudaklarımın altında eridiğini fark ettim. Altıma geçip beni üzerine çekti. Bacaklarımın arasında sertliğini hisseder hissetmez zevkle inledim. Ardından kendime sessiz olmayı öğretmek için elimin tersini ısırdım. Beni altına alacak şekilde döndü. "Elini ağzıma koy," diye üsteledim. Durakladı. "Ama o zaman seni zorluyormuş gibi hissederim," dedi rahatsız rahatsız. Nefes nefese hafif bir kahkaha attım. "Beni zorluyor olsan daha sessiz olurdum," diye dalga geçtim ama o gülemedi. Benden uzaklaşıp sırt üstü yığıldı. Beni yanına çekip başımı omuzuna yasladı. "Hepsi uyuyana kadar bekleyeceğiz," dedi. "Bütün gece uyanık kalamazlar." Bekledik, bekledik. Ama çok geç olana dek annesinin kocaman adımlarını duymadık. Ardından utanç verici bir berraklıkla yatağın yanına oturduğunda iç çekişini, tahta terliklerinin önce birini ardından diğerini yere bırakışını duyduk. Sonra duvarların ne kadar ince olduğunu kanıtlayan elbise hışırtılarını, örtülerin altına girerken yatağın iplerinden gelen gıcırtıları duyduk. Sonrasında her şey imkansızdı. Yatakta döndüğümde bile öyle gıcırdıyordu ki annesinin bizi duyacağından emindim. Dudaklarımı kulağına dayayıp "Yarın herkes dışarıdayken sevişelim," dedim ve kocamın sessiz bir onayla başını salladığını hissettim. Ardından gerdek gecemizde şehvetle yanarak arzudan uyuyamadan, birbirimize dokunamadan, hatta bakamadan öylece yattık. Ertesi sabah çarşaflar için geldiler. Evliliğimizin tamama erdiğini kanıtlamak için çarşafı kan lekeli bir bayrak gibi camdan sarkıtmak üzereydim ki Daniel beni durdurdu. "Gerek yok," dedi. "Eski adetlerden hoşlanmıyorum." Kızlar bir şey demedi ama yatmadığımızı biliyormuş ve Daniel'ın beni arzulamadığından şüpheleniyormuş gibi bana kaşlarını kaldırdı. Diğer yandan annesi bana bu ona bakire olmadığımı kanıtlıyormuş ve oğlu eve bir fahişe getirmiş gibi baktı. Kötü bir gerdek gecesi ve tatsız bir evlilik sabahıydı ve tabii ki o gün hiçbir yere gitmeyip bütün gün evde oturdular. Ne o gün, ne ertesi gece, ne de bir ertesi gece sevişebildik. Birkaç gün içinde ben kocamın altında bir taş gibi yatmayı, kocam da işini olabildiğince sessiz ve çabuk görmeyi öğrendi. Birkaç hafta sonra olabildiğince az sevişir olduk. Teknede aşk yaptığımız gece beni arzuyla sarhoş bırakan tatminin ardından, erken gelen vaatlerin dört meraklı kadın bizi dinlerken keşfedilmesi ya da yerine getirilmesi mümkün değildi. Şehvetim kabardığı, ardından bizi duyacaklar diye utandığım için kendimden nefret eder oldum. Söylediğim her kelimenin, aldığım her kesik soluğun, hatta öpücüklerimin bile eleştirel ve azimli bir dinleyici kitlesine ulaştığını bilmeye katlanamıyordum. Kardeşlerinin onunla seviştiğimi bildiklerini düşündükçe büzülüyor, bize sadece bize ait olması gereken bir mahremiyete dahil oldukları düşüncesiyle kasılıyordum. Sonunda ilk kez sevişebildiğimiz gecenin ertesi sabahı Daniel basamaklardan aşağı indiğinde annesinin bakışlarını Daniel'ın üzerinde gezinirken yakaladım. Bu bir efendinin sahiplenen bakışıydı. Çiftleşme döneminde sağlıklı boğasına bakan bir çiftçi gibi. Bir gece önce benim battaniyelerin altından zevkle inlediğimi duymuş, oğlunun hüneriyle sevince boğulmuştu. Ona göre ben yakında yavrulayacak bir inekten öte bir şey değildim. Kaldı ki bunun başarısı da oğluna atfedilecek, aile kurmuş olma prestiji de ona kalacaktı. O günden sonra Daniel'la aynı zamanda alt kata inmedim. Kız kardeşlerinin gece battaniyelerin altında nasıl bir koca ve karıya dönüştüğümüzü okumaya çalışır gibi bir bana, bir ona yönelen pırıl pırıl bakışlarının altında kıpkırmızı kesildiğimi hissediyordum. Ya diğerlerinden önce kalkıyor, bir gece öncenin korlarının üzerine konan talaşla birlikte aşağı iniyor, kimse uyanmadan kahvaltı için yulaf lapası haşlıyor ya da herkesin kahvaltısını edip gitmesini bekliyordum. Aşağı geç vakitte indiğimde kız kardeşler birbirini dürtüp fısıldaşıyordu. Görünüşe bakılırsa hala saray düzeninde yaşıyorsun dedi Mary hasetle. Annesi eliyle onu susturmak için bir işaret yaptı. Kızı bırak, dinlenmeye ihtiyacı olacak dedi. Göz ucuyla kadına baktım. Bu Mary'nin sivri dilinden beni ilk kez koruyuşuydu. Ardından savunduğu kişinin ben Hannah olmadığını anladım. O Daniel'ın karısını savunuyordu. Sanki Daniel'a ait olan her şey oğlunun bu eve saçtığı ışıkla parlıyormuş gibi. Çünkü benim gebe kalacağımı umut ediyordu. Bir oğlan daha istiyordu, İsrail evi için. Soyu devam ettirmek için bir küçük İsrailli daha. Ve ben o oğlanı yakında üretebilirdim. O hala genç ve ayaktayken onu kendi oğlu gibi yetiştirebilirdi. Kendi evinde, onun yönetiminde. Sonra da şu olacaktı. Oğlumun minik oğlu. Oğlum doktor biliyorsunuz. 3 yılımı sarayda hizmet ederek geçirmemiş olsam, kaynanam ve görümcelerimle kedi gibi kavga ederdim. Ama ben daha beterini görmüş, daha beterini duymuş, onların hayal edemeyeceği şeylere katlanmıştım. Daniel'a onlarla ilgili en ufacık bir yakınmamda onun bütün kaygılarını, onlara, bana ve kurmak istediği aileye duyduğu bütün sevgiyi kendi başıma yıkmış olacağımı biliyordum. Böyle tehlikeli ve zor zamanlarda bir aileyi güvende tutma sorumluluğu alamayacak kadar genç bir adamdı. Doktor olarak mesleğine devam ediyor, her gün yüzüne ölümle bakan kadın ve erkeklerle cebelleşiyordu. Gece eve geldiğinde kötü niyet ve hasetlikten birbirini yiyen kadınlarla uğraşmak istemeyecekti. Bu yüzden dilimi tuttum ve kardeşleri bana karşı alaycı olduğunda, hatta pazardan aldığım ekmeği, mutfaktaki yeteneksizliğimi, ellerimdeki mürekkep lekelerini, mutfak masasındaki kitaplarımı açıktan açığa eleştirdiğinde bile ağzımı açmadım. Sarayda bulunmuş ve Nedimelerin kraliçenin ilgisini çekebilmek için kıvranışını izlemiştim. Kadınsı hırslardan oldukça haberdardım. Sadece evde buna katlanarak yaşamak zorunda kalacağım hiç aklıma gelmemişti. Babam bunların bazılarına şahit oluyor ve beni korumaya çalışıyordu. Beni çeviri işi yaparken buluyordu ya da dükkanın tezgahına oturup bahçedeki baskı makinesinden burnuma tüterek bana güven veren mürekkep kokusunu içime çekerek Latinceden İngilizceye, İngilizceden Fransızcaya çeviriler yapıyordum. Bazen baskı yapmasında ona yardım ediyordum ama önlüğümde hatta daha beteri elbisemde mürekkep lekesi olduğunda Bayan Carpenter o kadar çok söyleniyordu ki ben de babam da onun öfkesini üzerimize çekmemeye özen gösteriyorduk. Yazın son günleri yaklaşırken Daniel'ın annesi cılız Fransız tavuklarının göğüs eti parçaları, en tatlı ve şişko şeftaliler arasında yemeği seçme hakkını bana bıraktığında anladım ki onunla konuşmamı bekliyordu. Ağustos'un son günlerinde daha fazla dayanamadı. Bana söylemek istediğin bir şey var mı kızım? Kasıldığımı hissettim. Bana kızım diye hitap ettiğinde hep kasılıyordum. Beni doğurandan başka bir annem olsun hiç istememiştim. Aslında bunu bu densiz, sevimsiz kadının beni de sahiplenme çabası olarak görüyordum. Ben kendi annemin kızıydım, onun değil. Başka bir anne istiyor olsaydım, başımı kucağına alıp buklelerimi okşayan ve bana güvendiğini söyleyen kraliçeyi seçerdim. Ayrıca Daniel'ın annesini artık tanıyordum. Bütün bir yaz onu gözlemlerken nelere nasıl ulaştığını öğrenmiştim. Bana kızım diye hitap ediyor ya da saçlarımı kepimin altında nasıl topladığımı övüyorsa peşinde olduğu bir şeyler var demekti. Bilgi, vaat ya da bir tür mahremiyet. Yüzümde hiçbir gülümseme pırıltısı olmadan ona bakıp bekledim. Bana söyleyeceğin bir şey diye üsteledi. Yaşlı bir kadını çok ama çok mutlu edecek küçük bir haber. Neyin peşinde olduğunu hemen anladım. Hayır, dedim uzatmadan. Henüz emin değilsin herhalde. Sormak istediğiniz şey buysa bebek beklemediğimden eminim, dedim damdan düşer gibi. Adetimi 2 hafta önce gördüm. Öğrenmek istediğiniz başka bir şey var mı? Söylediklerime öyle kendini kaptırmıştı ki kabalığımı duymazdan geldi. Neyin var senin? Diye sordu. Daniel evlendiğiniz günden beri haftada en az 2 kez seninle yatıyor. Ondan şüphelenemeyeceğimize göre sen hasta falan mısın? Hayır, dedim buz gibi dudaklarımın arasından. Ah, tabii ki ne kadar sıklıkla seviştiğimizi bilecekti. Onun incecik duvarların ardında kulaklarını dikmiş beklediğini bilerek benim oğlunun öpücüklerinden ya da dokunuşlarından en ufak bir zevk almadığım aklına bile gelmiyordu. Benim zevk almak isteyeceğimi hayal bile etmiyordu. Onun için tek önemli olan oğlunun zevk alması ve ona bir oğlan torun vermesiydi. O zaman sorun ne? Diye tekrarladı. Şu son 2 aydır bana her gün bebek beklediğini söylemeni bekliyorum. O zaman sizi hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim, dedim. Küstah ruh halindeki Elizabeth gibi. Ani bir hareketle bileğimi yakalayıp döndürdü. Tırnakları etime geçerken mecburen dönüp yüzüne bakmak zorunda kaldım. Bir şeyler içmiyorsun değil mi? Diye tısladım. Bebek olmasın diye içtiğin bir şey mi var? Saraydaki akıllı dostlarından edindiğin, zilli işleri filan? Tabii ki hayır, dedim öfkeyle bağırarak. Neden böyle bir şey yapayım ki? Senin ne yapıp ne yapmayacağını Tanrı bilir, diye haykırdı. Gerçek bir öfkeyle beni kendinden öteye savurarak. Saraya neden gittin? Neden bizimle Kalais'e gelmedin? Niye böyle doğaya aykırı, kadına benzemeyen bir halin var? Niye oğlan gibisin? Niye şimdi geldin bu kadar geç? Daniel Kalais de istediği kızı alabilecek durumdayken. Doğurmayacaksan zaten niye buraya geldin? 49. ayrımın sonu. Sayfa 503. Devamı 50. ayrımda.